Hakan. Hem güneşe çok benzer hem de güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü, işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Biz de güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla karşılayalım, heyecanla kucaklayalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım ve ben Sezin Zor, güne bakanda sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Dinleyicilerimiz, bugün güne bakanda ilk olarak Tuna Boyundan köşemizle sizlerle birlikte olacağız. Biliyorsunuz türküler sevinçleri, acıları, zaferleri ve yenilgileri anlatır çoğunlukla. Cuma günü de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Biz de bu vesileyle bugün Cumhuriyet döneminde Tuna'ya yazılan şiirleri konuşacağız. Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamızla. İkinci bölümümüzde Söz Uçar köşemizde eğitimci yazar Sadık Yalsız Uçanlar telefon konuğumuz olacak. Birbirinden güzel ve ders verici, hem güldüren hem hüzünlendiren, hayatın içinden hikayelerin yer aldığı Ters Lale kitabı üzerine güzel bir söyleşi sizleri bekliyor. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve ümitle dönen güne bakandan siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve güzel bir müzikle güne bakana başlıyoruz.
Bu sabah yerini kimler almış diye düşündüm. Kalktığımda hiçbiri seni, hiçbiri beni, hiçbiri bizi anlamamış. Bu sabah telefonu hiç açmadım, çaldı durdu aldırmadım. Hiçbir şey seni düşünmemi engellemez, ben anladım bu sabah. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerim, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Bu sabah adını boş kağıtlara yazdım, astım duvarlara. Ben bir tek seni, eski günleri özledim canım, anlasana. Bu sabah yatağın boş kısmını resimlerinle süsledim. Gördün halimi, anla derdimi, ne olur dön, çok özledim bu sabah. Sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha, arşa çıksın namelerim. Gözlerin solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz biraz daha arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çıksın namelerim. Gül ki sevgilim, gül ki gözlerin, solmasın sakın aşk çiçeğim. Gel biraz bana, gel biraz daha arşa çıksın namelerim bu sabah.
Tuna boyundan. Bakan'da Tuna Boyundan köşemizde yine değerli hocamız, telefon hattımızın diğer ucunda Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız bizlerle birlikte. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Geçtiğimiz hafta Cumhuriyet döneminde yazılmış olan Tuna şiirlerine şöyle yavaş yavaş başlamıştık yanlış hatırlamıyorsak.
Evet.
Biraz şiir hakkında konuşmuştuk. Bugün de 29 Ekim bize vesile olsun. 29 Ekim'de yani ana teması bu tür kahramanlık şiirleri olan ve Tuna için yazılmış şiirler hangileridir? Biraz bunları konuşalım istedik.
Tabii ki de. Geçen hafta Cumhuriyet döneminde yazılmış olan Tuna ile ilgili şiirlere çok küçük bir giriş yaptık. Onun öncesinde de şiir hakkında bir şeyler konuştuk. Sonra da bu Tuna üzerine yazılan şiirlerle ilgili, şiirlerin ana teması ile ilgili bir birkaç cümle söyledik. Zaman da yetmedi zaten. Bu arada saate de bakıyorum. Onu da atlamayalım.
Hocam olsun şekilde. Bizim zaten programımız böyle biraz arkası yarın tadında. Öyle düşünün. Evet. O yüzden hani bugün bitirememiş olsak bile önümüzdeki hafta kaldığımız yerden yine aynı lezzetle devam ederiz. Siz bugün, merak etmeyin.
Bugün yalnız güzel bir program olacak. Çünkü Cumhuriyet döneminde, özellikle erken Cumhuriyet döneminde Tuna ile alakalı yazılan şiirlerden bir demet, bir buket yapmayı düşünüyoruz. Özellikle de bu buketin diğer telefonun diğer ucunda Sezin Zor Hanım Efendi var. Bu da bizim için çok büyük şans.
Birlikte güzel şiirler okumayı düşünüyoruz
inşallah. Estağfurullah. Siz çok güzel şiir okuyorsunuz. Şimdi Sezin Hanım, Tuna ile ilgili şiirlerin hemen hemen hepsinde Tuna'dan ayrı kalmaktan, Tuna'ya uzak kalmaktan, Tuna'sız kalmaktan sitemler var. Bir anlamda diyebiliriz ki Tuna divan edebiyatımızdaki sevgili konumunda, bu yazılan şiirlerin hemen hemen büyük bir kısmında. Bu sevgiliye tıpkı yine divan edebiyatında olduğu gibi bazen kızılmış, bazen sitem edilmiş, bazen seni bırakmam denmiş, bazen sen neden bırakıp bizi gittin diye yine sitemler edilmiş. Bazen akışı nazlı olarak ifade edilmiş Tuna'nın, bazen coşkun olarak ifade edilmiş. Bu akışa paralel hüzün tanımlamaları yapılmış. Bazen de Tuna bize hasret çeken olmuş ve yatağında dövüne dövüne akan olmuş.
Evet.
Bazen de Sakarya'yla, Meriç'le, Arda'yla ve diğer nehirlerimizle, hatta Nil'le mukayese edilmiş ya da eşleştirilmiş. Bütün bu şiirlerde bazen özlemle akmış Tuna, bazen acıyla. Tuna'nın en güzel yanı bu şiirlere de ilham olmuş. Belki de en güzel teselli edici yanı, nihayetinde Alaman Dağı'ndan doğmuş olsa da, işte dört tane bugünkü büyük baş şehirden geçmiş olsa da, sayısız şehrin yanından geçmiş olsa da, ne nihayetinde
Karadeniz'e
Karadeniz'e dökülmüş olması bir teselli olmuş.
Evet.
Çünkü her şair Karadeniz'e döküldükten sonra Tuna'nın Karadeniz üzerinden İstanbul'a, Der Saadet'e geldiğini düşünmüş. Meriç'ten daha çok da Tuna Sakarya ile eşleştirilmiş. Tuna'nın Sakarya ile eşleştirilmesi bir edebiyat sanatları anlamında üstün talille çoğunlukla ortaya konmuş. Ve daha çok da Karadeniz'e dökülmesiyle de Sakarya'nın da malum Karadeniz'de döküldüğü gerçeği var. Buradan da bir eşleştirme yapılmış. Bütün bunların yanında Tuna ile ilgili şiirlerde en güçlü imge hasret olmuş. Sıklıkla Tuna'ya hasret dile getirilmiş. Buna yakın dönem şiiri sayılabilecek Arif Nihat Asya'nın Tuna Türküsü şiiri dört dörtlük bir örnek teşkil etmektedir. Tabii başta Arif Nihat Asya olmak üzere şairlerin şiirlerinde Tuna'ya duyulan hasretin arkasında yatan bir nehre, bir su yoluna, bir ırmağa duyulan sevda olmadığı, orada kurduğumuz medeniyete ve terk edip çekilmek zorunda kaldığımız topraklara duyulan hasret olduğunu teyiden altını çizmek
evet,
gerekir.
Evet, evet.
Ayrıca giriyoruz şiirlere, hemen bu girişgahtan sonra bitiriyorum bu kısmı. Ayrıca şiirlerde yer alan Tuna ibaresinin bir anlamda Balkan Harbi sonucunda kaybettiğimiz Rumeli'yi kapsadığını da hasaten belirtmek lazım. Tuna sevdası aynı zamanda Rumeli'ye duyulan hasret ve sevdanın adıdır. Bu durum Balkanlı olmak ya da olmamakla ilgili bir durum da değil. Nitekim geçen hafta bunu çok az ifade etti. Yahya Kemal'in de bu konuda tespitleri bizim bu söylediğimiz yönde. Devamında diyor ki Yahya Kemal Balkanlara yaptığı gezide İstanbul'dan Sofya'ya kadar küçük bir seyahat mazinin kalbinde kalan hayalini sileceğine bilakis daha ziyade alevlendirdi. Türklük Avrupa'ya doğru cezrü metni biten bir deniz gibi o dağlardan çekilmiş lakin tuzunu bırakmış. Çok anlamlı bir betimleme. Türklük Avrupa'ya doğru bir cezri met ve cezri bilirsiniz. Cezri metli biten bir deniz gibi o dağlardan çekilmiş lakin tuzunu bırakmış.
Evet.
Bütün o toprak Türklük kokuyor. Bu tuz Bulgar vatanının toprağında mı kalmamış? Kanında mı? Meşrebinde mi? Lisanında mı? Lisanının sarfında ve nehrinde mi kalmamış? Daha nerelerinde ya Rabbi? O topraklarda gezindiğimiz müddetçe hep bunu hissettim diyor Yahya Kemal Beyatlı. Gerçekten Rumeli bizim tuzumuzun kaldığı. Tuzu bilirsiniz. Her yemekte, her yiyecekte, hatta bazı tatlılarda bile işin içine konan bir malzemedir. Bizim Rumeli'de Tuna boyundan tutun da daha Dıraç'ın oraya kadar Rumeli'de adım attığımız her toprakta, her karışta tuzumuz var.
Tabii.
Sadece toprakta değil, insanlarda değil, insanların dillerinde, dillerinde değil, kıyafetlerinde değil, yaşayışlarında. Velhasılı kelam, zamanın, zamanlarının her anında Türklüğü, Osmanlı'yı kurduğumuz medeniyeti görmek mümkün. Diyelim ve Tuna şiirlerine girelim.
Evet hocam, tuzdan bahsettiniz ya,
evet.
Müsaadenizle şu geldi aklıma. Hani hep ilişkilerde, aile ilişkilerinde Allah tadımızı tuzumuzu bozmasın deriz. Yani
evet.
Tat var evet. Ama o tuz da var ki ikisi tat ve tuz birlikte var olan iki
evet.
Ayrı duyguyu temsil ediyor aslında.
Aynen. İnşallah bir başka programda da bu tat tuzdan hareketle tuz ekmek payını da bir programda
tamam
birlikte
hocam konuşuruz. Not alalım hemen bunu.
Evet. Cumhuriyet döneminde, özellikle erken Cumhuriyet döneminde şimdiye göre, yani 1970-60 sonrasına göre daha çok Tuna'ya alakalı şiirler yazılmasının da aslında sebebi o ayrılığın, o hasretin henüz taze olması, henüz yüreklerde bıraktığı yaranın henüz kapanmamış olması. Gel gör ki bu yarayı Sezin Hanım, bu yaranın kapanması zaten mümkün değil.
Tabii.
İşte biraz üzeri nasır bağlamıştır, biraz üzeri kabuk bağlamıştır. Bu kadar.
Ama hep içli bir yara olarak olmaya devam
evet,
ediyor.
Evet, bu şiirlerden isterseniz yavaş yavaş bir gül bahçesinden bir gül koparır gibi başlayalım. Tunalı Nazif Bey ile başlayalım. Tunalı Nazif Bey'in Tuna'da Sabah şiirinde de aynen yukarıda anlattığımız şekilde bir hasreti, bir özlemi görmek mümkün. Hasretle ağlarken esir Tuna'ya, zulmetin kahrıyla doldu sabahlar diye aykırıyor Tunalı Nazif. Ve devam ediyor. Şimdi meşhurudur o ana meriç, bize ilham veren coşkun Tuna'nın. Olur mu bir tadı, bilmiyorum hiç. Biz ağlarken doğan bu sabahların. Tunalı Nazif'in Tuna'sız kalmakla ilgili olarak yazdıkları bunlar.
Hocam peki, hocam yine sözünüzü kestim. Bu şairlerimiz hani Tuna'da bulunuyor, o bölgelerde yaşamışlar mı? Yoksa o zamanlar yine Türkiye'de olup da o acıyı hissedip mi kaleme almışlar?
Şimdi şöyle, çok güzel bir soru sordunuz. Siyasetçiler böyle söyler, ben de öyle söylemiş oldum. Çok güzel, gerçekten güzel bir soru. Bunların içinde Tuna'nın o Tuna boyunda olanlar da var. Ama ağırlıklı olarak Tuna'ya sadece bir kültür medeniyet gözüyle bakıp hasret çekenler de var. Eğer bir ortalama yapmak gerekirse 60'a 40 o bölgeden olmayanların oranının 60 olduğunu söylemek mümkün. Tuna ile alakalı o bölgeden, bunun altını çiziyorum, bir isim var. Hatta birkaç kez de Tuna'ya gitmiş, Tuna'nın orada görmüş. Nacizane kendimizden söz etmeyelim ama yıllar önce, çeyrek asır önce ilk Tuna'yı daha da fazla 30-35 yılı ilk Tuna'yı görüşümüzde hemen kıştı, soğukta soğuk bir havaydı. Ama hemen üstümüzdekileri çıkarıp abdest aldık Tuna'da. Tuna'nın bizdeki özlemi de böyle. Halden Üstez Zorlu Tuna'da hem şairimiz hem romancımız bilirsiniz.
Evet.
O topraklardan zaten soyadıyla da, müsemma. Tuna ile olan sevgisini, sevdasını, hasretini kaleme alan şairlerimizden bir tanesi. Onun şiirinde Tuna hem mavi hem yeşil. Gökyüzüne benzediği için mavi, baharı çağrıştırdığı için yeşil. Diyorum ben burada, eğer haddimi aşmayacaksam, çok değerli sunucumdan Halcan Üstez Zorlu Tuna'nın bu şiirini böyle çok mutlu olarak dinlemek
Estağfurullah, istiyorum. Keyif benim için. Bütün şiirler çok güzel ama gerçekten ben de ilk okuduğumda, böyle kendi kendime okuduğumda etkilendiğim bir şiir. Demek ki içten o kadar duyarak yazmış ki
kesinlikle.
Okuyanı da böylesine etkiliyor. O yüzden benim için de büyük keyif olacak. Şöyle birkaç kıtasını müsaadenizle hocam o zaman seslendirmeye çalışayım
lütfen,
elimden
lütfen
geldiğince. Tuna, mavi gökler gibi. Bir ufuktan bir ufka eser gibi. Koşuyor, koşuyor Tuna, coşuyor Tuna. Tuna yeşil, bahar gibi. Bir ufuktan bir ufka rüzgar gibi akıyor. Zorlu akıyor Tuna, yürek yakıyor Tuna. Tuna kızıl, kan gibi. Duygulu bir insan gibi yanıyor, içinden yanıyor Tuna. Akıyor Tuna. Eski günleri, güzel günleri hıçkırarak. Tuna ak, Tuna berrak. Benim gözyaşım gibi. Tuna dertli bugün. Hummalı başım gibi. Daha devam ediyordu hocam. Bu kadar okuyalım biz. Müsaadenizle.
Çok güzel, çok güzel okudunuz. İşte burada da çok böyle dinleyicilerimizi edebiyat sanatları içinde boğmayalım ama burada Tuna ile bir özdeşleşme, kendini eşleştirme, teşhis ve intak dediğimiz bir sanatı uygulamış Zorlu Tuna. Kendisi gibi görmüş. Tam Tuna dertli bugün. Ummalı başım gibi. Kendisi gibi dertli görmüş.
Evet. Mutlu olduğu zamanlarda yeşil aktığını ama mutlu olmadığı, hüzünlü olduğu zamanlarda kızıl aktığını söylüyor.
Evet.
Sizin de ifade ettiğiniz gibi renge bir dönüşüm.
Yani ilk bölümünde göklere koşan bir ata, bahara ve rüzgara benzetiyoruz Zorlu Tuna. Tuna'yı, Tuna'nın maviliğinden bakın bir değişim ve dönüşüm var. Kan gibi kızıl renge dönüşümünü, onun bizimkinden olan halinden, bizden sonraki, yani bizden ayrı kalmaktan dolayı kan kırmızısı olduğunu söylüyor ve hem dediğim gibi kendi yüreğiyle de kendi başıyla da eşleştiriyor ve gözyaşına da ortak ediyor.
Evet.
Tuna'ya sevdasını mısralara döken bir başka şair, hemen Kırklareli'li hemşerimiz sayılır, Ulu Turanlıoğlu hocadır. Ulu Turanlıoğlu hocanın birkaç tane şiiri var Tuna ile alakalı olarak. Hepsini böyle bütünü okumadan birkaç böyle bir kuple okuyalım. Ülküm geceleri yakmak istiyor. Çekilin karşımdan, çekilin dağlar. Bu gönlüm Tuna'ya akmak istiyor. Tuna, Tuna, gelin Tuna, sihir dolu yelin Tuna, gel gönlüme dokul dökül artık, bana Kevser, Selin Tuna. yine aynı sanatlarla beraber Tuna ile birleşme, bütünleşme sevdası var. Turanlıoğlu hocanın, Allah rahmet eylesin, vefat eden bütün şairlere Sulara Seslemiş isimli şiirinde de yine Tuna ile alakalı bir sevdanın terennümünü görmek mümkün. Dilimden, ve çok güzel bir ifade var. Dilimden düşmeyen çift hece Tuna, rüyamı doldurur her gece Tuna, İçlendim derdinle ah nice Tuna, vatanım gelmez mi bana dar, elemi çarmıha germek emelim, hasreti yerlere sermek emelim, Rodop'ta çiçekler dermek emelim, yurdumuz değil mi o yeşil diyar. Dikkat ettiyseniz Tuna ile başlayan hasret ve Tuna ile başlayan vuslat sevdası, evet, hasret yarası Rodoplara, yani az önce söylediğimiz Balkan Harbi ile beraber tamamen koptuğumuz topraklara doğru devam ediyor. Nitekim Turanlıoğlu Hoca şiirin devamında buğulu dağları yarmak istiyorum, vuslatı yar diye sarmak istiyorum, Tunam, Tunam, sana varmak istiyorum, hasretim sürsün mü mahşere kadar diye sormak suretiyle bu hasreti ve vuslat arzusunu çok net olarak ifade etmektedir. Keza Cumhuriyet döneminde Tuna üzerinde şiirler yazan bir başka isim Behçet Kemal Çağlar'dır. Behçet Kemal Çağlar da Tuna ile alakalı olarak yine şu ana kadar okuduğumuz şairlerinkine benzer ama biraz daha duygu yüklü teşhis ve intak sanatı, yani Tuna'yı konuşturarak ya da Tuna'yı insanlaştırarak ya da Tuna ile konuşarak bu sanatları icra ederek Tuna şiirleri yazmış. Behçet Kemal Çağlar'ın Tuna ile adeta dertleştiği şiirin birkaç mısrası şöyledir. Kaybolmuş kardeşlerim ve sen, işte yan yana, gönül yangınlarını her su söndürmez Tuna, derdim ne, sevincim ne, sen en iyi bilirsin Tuna, iç ateşime serpilecek su sensin. Düşünebiliyor musunuz? Şairin iç ateşi var bu hasretten, bu ayrılıktan dolayı ve bu iç ateşine serpilecek yegane suyun Tuna olduğunu söylüyor.
Evet, zaten keza, kaybolmuş kardeşlerim ve sen derken hep o savaşlara bir gönderme yapıyor aslında yıllar öncesinde.
Tabii ki de, tabii ki de. Sana hiç yakışmıyor durgunluk böyle Tuna. Somurtma, açıl artık, ben geldim, söyle Tuna. Burada da yine aynı şekilde Tuna ile bir dertleşme arzusu var. Ben geldim diyor. Yani ben, Tuna'nın somurtması, durgunluğu bizden ayrı kaldığı için. İşte ben geldim artık, somurtma.
Coşkun bir nehir gibi akmaya devam et.
Ve burası çok önemli diye söylüyorum. Derdine yan, buhar ol, gel bozkıra ya Tuna. Bulut ol, göğünüzün üstünde ağla bu yaz. Türk'ten ayrı düşenler ne yapsa avunamaz. Şimdi Tuna, Sezin Hanım, bütün devamında devam edeceğiz ama Tuna, altını çizmek için bunu söylüyorum. Bizim hem gurbetimiz, hem dağ-ı sılamız, hem de sıla-i rahmimizdir. Tuna hem ayrılığımız, firkatimiz, hem vuslatımız, kavuşmamızdır. Hem Tuna bir kere bizim olduktan sonra ayrı kalsak da yine bizimdir. Dolayısıyla onun akıp geçtiği yerler de bizimdir. Çünkü Tuna'nın şekli elin olsa, çünkü Tuna'nın şekli elin olsa da ruhu bizimdir. İşte bir başka şair İhsan Boran tam olarak bu duyguyu ifade eder. Birkaç mısra, bir roman atasözü isimli şiirinden. Bulursun her geçtiği yerde türkü ara, her geçtiğin yerde türkü ara. Şekli elinse ruhu bizim, bugün de yarın da. Nasıl gurbet diyeyim Tuna'ya, Karpatlara, ben dilimle konuştum Prut kıyılarında. Prut Nehri biliyorsunuz Tuna'nın kollarından, en önemli kollarından bir tanesi. Tamamen o bölgeyi anlatan İhsan Boran'ın bir şiiri. Bir başka şiir, Tuna'ya olan hasreti dile getiren bir başka şiir, Osman Atilla tarafından yazılmış. Çok güzel. her gün hızlanarak bendinden taşar, ay yıldız arayıp gezermiş Tuna. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Tuna'nın o dağlardan, tepelerden geçmesini ay yıldızı aramasına benzetmişsiniz. Evet. Zafer türkümüze engin besteydi. Kulağı her zaman bizim sesteydi. Akışına şimdi başka ses değdi. Geleni geçeni süzermiş Tuna. Biraz Fuat Köprülü'nün Tuna Akıncılar türküsüne benziyor ama ayrı bir sesi, ayrı bir sadası, ayrı bir havası var. Tuna ile alakalı şiirlerde Cumhuriyet döneminin en gür seslerinden, en güçlü seslerinden birisinin daha katkısı var. O da Fazıl Hüsnü Dağlarca. Fazıl Hüsnü Dağlarca Türk Edebiyatı'nın en güçlü, en tok seslerinden bir tanesi. Doğrusu Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın Tuna ile alakalı şiirler yazmış olması, biraz şiirle uğraşan birisi olarak tarifi imkansız bir mutluluk ve güzellik. Adeta Tuna'ya, Dağlarca Tuna'ya bambaşka bir hava, bambaşka bir güzellik katmış yazdığı şiirlerle. Hayali gözlerinde bir deniz, bir nem olur. Tuna bazen içimi öpen öz ninem olur. Böyle bir ifade olabilir mi? Yani. Dağlarca için Tuna, dağlardan dağlara yankı yapan ve tarihlerden Tanrı'ya doğru hız alan bir sudur. Hatta Dağlarca için Tuna her şeydir. Tuna bazen şöyle der Dağlarca. Tuna bazen akşama dalan bir ney gibidir. Tuna bazen bir destan, bazen her şey gibidir. Gün olur bir yıldırım, bir tufan derim ona. Gün olur kuvvet verir benim sözlerim ona. Yani eksik bir şey bırakmamış derler ya, tanımın evet, tanımını
her
yaparken.
Her şey demiş, daha ne desin.
Evet, daha ne desin. Dağlarca şiirinin devamında da tarihin ve çevrenin, dünün ve bugünün Tuna'da aksini Tuna'nın aynaları imgesiyle ifade etmiştir. Gün olur ki Tuna'nın aynaları renklenir, aynalarında bütün bir bahar ahenklenir. Daha ne desin, Dağlarca Tuna ile ilgili olarak ayrılık duygusunu ve hüzün temasını çok derin çizgilerle ve yine bir önceki şiirlerde olduğu gibi Tuna ile kendini özdeşleştirerek ele almıştır. Çok kısa, bir yayla rüzgarın hasretini bağlarım. Bir hasret şarkısıdır damarlarımdan akan. Ben bugün Tuna gibi içinizde çağlarım. Yarın Tuna içinde çağlar nabzımdaki kan. Baktım ki gurbet ellerin suyu olmuş. Baktım ki gurbet eller olmuş Tuna elleri. Koptu içimde büyük bir kopuzun telleri. Baktım ki Tuna mahzun, baktım ki gönül solmuş. Bütün bu hüzne rağmen Tuna'dan vazgeçmeyen Dağlarca son noktayı şöyle koyar. Tunam yine benimsin, benimsin yine Tunam. Benim kanım gölgedir senin rengine Tunam. Belki biraz çağlarsın bir tarihin kışında. Tunam yine benimdir isminde, akışında. İçindeki uğultu milletimin sesidir. Son saate bakıyorum.
Hocam evet, Dağlarca, ben de tam onu söyleyecektim müsaadenizle. Çok tamam, lezzetli biliyorum sizden şiir dinlemek ama bir son iki
hemen
dakikamız.
Son cümleyi söylüyorum. Buyurun. Burada bırakalım. Dağlarca bu şiirinde az önce bahsettim, kendinle özdeşleştirir ama daha sonraki bir şiirinde çok güzel Tuna'yı köy oyunlarına benzetir. Tuna'yı köy oyunlarına benzetmekle kalmaz. Tuna'yı çocuklar çocuğu olarak tanımlar. Diyelim önümüzdeki hafta
kaldığımız yerden devam edelim.
Dağlarca'nın bu çocuklar çocuğu dediği Tuna'yı, Tuna çocuklar çocuğu ta Bohemya'dan başlar akma diyerek başlayalım.
Evet hocam, orada Cumhuriyet döneminde yazılan şiirler dedik. Bunların hepsi Cumhuriyet dönemi şiiri değil mi bu okuduklarımızın?
Evet, hepsi Cumhuriyet dönemi şiiri.
Şimdiden de Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun diyelim.
Evet,
sevgili, saygılarla uğurluyorum hocam.
Cumhuriyet Cumhuriyet haftasına, 29 Ekim haftasına Cumhuriyet döneminde Tuna şiirleriyle biz de bir nevi özdeşleştirmiş olduk.
Çok teşekkür ediyoruz. Sevgi ve saygılar diliyoruz hocam. Haftaya kaldığımız yerden devam edeceğiz inşallah.
İyi yayınlar diliyorum. Kolay gelsin.
Sevgili dinleyicilerimiz, Trakya Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Mustafa Hatipler hocamız Tuna Boyundan köşemizde bizlerle birlikteydi. Bugün Cumhuriyet döneminde Tuna'ya yazılan şiirleri konuştuk. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam edeceğiz. Güne Bakan müzikle devam ediyor şimdi.
Çıkacak oldum aman senin yoluna. Kafir şu bar, çıkacak oldum aman senin yoluna. Giderim bre annem, yol uzun bitmez. Kafir şu barın kurşunlarından geriye dönülmez. Kafir şu barın kurşunlarından geriye dönülmez.
Söz Uçar.
Sevgili dinleyicilerimiz, Güne Bakan'da Söz Uçar köşemizde eğitimci yazar Sadık Yalsız Uçanlar telefon hattımızın diğer ucunda. Hoş geldiniz.
Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim.
Aslında hoş geldiniz dememe gerek yok. Çünkü siz zaten bizdensiniz. TRT'mizin kıymetli prodüktörlerinden emekli olmak, TRT'den ayrılmak anlamına hiçbir zaman gelmiyor. Kıymetli kitaplarınızla her zaman aslında dinleyicilere, okuyuculara ulaşıyorsunuz bir şekilde.
Çok teşekkür ederim. Evet, TRT'de tabii çalışmak, TRT'ci olmak benim için de çok heyecan vericiydi. Onurlu bir işti. TRT ailesinin bir mensubu olmaktan dolayı çok onur duydum hep. Emekli olmak, buyurduğunuz gibi, o TRT ruhundan, TRT duygusundan kopmak anlamına gelmiyor. Kopamıyor insan zaten bir şekilde mutlaka.
Kanımıza bir şekilde işliyor TRT ruhu Sayın Yalçın Uçanlar, mümkün
tabii,
değil. Nereye evet, gidersek
TRT gerçekten bir, hem bir okul hem de bir aile gibiydi. Bizim için. Tabii ben de 1987 yılında TRT'ye intisap ettim. 25 yıl kadar işte 20 daha önceden görevlerim de olduğundan 25 yıl dolunca emekli oldum. Fakat hiçbir zaman TRT'den duygu olarak hiç kopmadım.
Bizim için de büyük bir onur ki bugün sizi aslında keşke stüdyomuzda ağırlama imkanımız olsaydı ama işte şu pandemi şartları el vermiyor ama sesinizi bile duymak çok iyi geldi bize.
Çok teşekkür ederim.
Bugün o sanıyorum son çıkan kitabınız değil mi? Ters Lale.
Evet, Profil Yayınları yayınladı. Epey zamandır bendeniz Profil Yayınları'ndan kitaplarım çıkıyor. Daha doğrusu roman ve öykülerim Profil Yayınları'nca yayınlanıyor. Nadiren böyle farklı türlerde kitap yazıyorum. Çocuk kitaplarım var. Denemeler yazıyorum. Denemelerimi topluyorum. O kitaplar başka yayın evlerinde çıkıyor.
Hı hı. Aslında evet sevgili dinleyicilerimize şöyle bir hatırlatma da yapmış olalım. Sayın Yağsız Uçanlar, evet TRT'mizin çok kıymetli prodüktörlerinden de ama o kadar çok kitabı var ki bugüne kadar okuyucularıyla buluşturduğu. Biz bugün hani son çıkan o taze mis gibi kokan kitabı sizlerle buluşturmak için değerli konuğumuzu yayınımıza aldık. Şunu da hatırlatalım. Şu an Yağsız Uçanlar Kahramanmaraş'ta bir kitap fuarında aslında. Sağ olsun bize vakit ayırdı. Tam da şu anda imza gününde misiniz? Onu anlatır mısınız
evet,
bize?
Evet, bugün imza günümüz var, yarın var.
Saat kaçta? Hani şu an dinleyen dinleyicilerimiz olursa bulaşsınlar
yani
size.
Yani 17-30'a kadar burada kalacağız inşallah. Fuar okurlarımızla buluşacağız.
Hem bugün hem yarın değil mi?
Evet, evet.
Okullarımızla buluşacağız dediniz. Okullara da mı gideceksiniz?
Okurlarımızla.
Ha, okurlarımızla. Tamam.
Evet.
Dedim
evet.
Acaba hani çocuk yayınları da var, çocuk kitapları da yazdım dediniz. Evet. Acaba çocuklara yönelik öyle bir etkinlik mi var diye öğrenmek için sordum.
Evet. Yani önceki fuarlarda öyle etkinlikler çok yaptık. Kahramanmaraş'ta. Hem lise öğrencilerimizle hem ilköğretim öğrencilerimizle çokça buluştuk. Ama bu yıl buyurduğunuz gibi bu pandemi şartlarından evet, dolayı gerçekten 3-4 yıldır bir ciddi şey var tabii. Yani değişik alanlarda. O yayıncılık sektöründe de maalesef bu geçerli oldu.
Evet. Ama anladığım kadarıyla Sayın Yağsız Uçanlar bu pandemi en çok yazarlarımıza mı yaradı? Ne dersiniz? Ben hep öyle düşünüyorum. Böyle daha çok kitaplar gün yüzüne çıktı sanki.
Doğru aslında. Yazarlar için kapanma çok elverişli yazma açısından bir ortam sağlıyor. Yani çok iyi bir motivasyon sağlıyor. Çünkü içe kapandıkça dış dünya daha çok açılır insana biliyorsunuz.
Ne güzel cümle evet.
Dolayısıyla hani bendeniz de bu pandemiyi vesile görüp nicedir ertelediğim bir şeyi yaptım. İşte Mersin Silifke'nin böyle oldukça ücra bir mahallesine eski bir köy yerleştim ve şimdilik oradayım yani 4-4,5-5 aydır.
Bu ve kitap orada mı çıktı peki Ters Lale?
Evet, kitap tamamen burada yazıldı. Hani burada yazdım, 2 ay içerisinde yazdım. Kitabın aslında TRT ile de ilişkisi var, ilgisi var.
Var var, onu okumanızı veya anlatmanızı rica edeceğim. Fark ettik evet. Onu sevgili yapımcı evet. Arkadaşlarımla. Şöyle kitabı gözden geçirirken onu da anlatmanızı rica edeceğim müsaadenizle. Bu arada şeyi de söyleyeyim. Şimdi sevgili dinleyiciler kitabımızın kapağı turuncu. Yani böyle sarı turuncu karışımı. Şimdi sayın konuğumuz dedi ya Mersin'deyim, Silifke'deyim diye. Sanki o portakal bahçeleri, o mandalina bahçeleri mi hissettirdi size o duyguyu da turuncu oldu bilemedim
doğru olabilir,
şimdi.
Doğru olabilir. Evet.
Hani dediniz de içim dışıma duygu anlamında daha
tabii,
çok çıktı tabii. Bu zamanlarda.
Bazen iç dışa yansıyor. Bazen dış dünyadan içimize yansımalar olur.
Evet.
İç dış ilişkisi tabii burada da hani böyle bir şey spekülasyon yapabiliriz.
Evet. Ne kadar zamanda yazdınız, kaleme aldınız bu kitabı?
2 ay kadar sürdü aslında. Burada sözüm ona dinlenmeye gelmiştim ben ama hani... vaktiyle hiç unutamadığım Arsal Soley hocamızın bizim TRT kursunda anlattığı bir ilginç bir şey vardı. Anekdot onu hatırladım şimdi. Vaktiyle BBC radyoda bir yayında elektrik kesintisi oluyor ve daha doğrusu teknik bir arıza oluyor. O teknik arızanın giderilmesi de birkaç dakika sürüyor. Yayın kesiliyor. Spiker tekrar arıza giderilip bir yayın başladığında şöyle bir cümleyle başlıyor. 3 dakika kendinizi dinlediniz diyor.
Oo, güzel. Şimdi... Ay benim aklım bir yere yazayım ben bunu güzelmiş kullanırım
evet,
belki
bir gün. Çok güzel. Hiç unutamam bunu.
Çok güzel.
Arsal hocam anlatmıştı bize.
kendimizi hani dinlemek üzere bazen kaçıyoruz. Nereye evet. gitsek tabii kendimizi de götürüyoruz. Evet. Bütün anılar,
kaçamıyoruz kendimizden.
O hatıralar heybesi dolu halde gidiyor yani bir bakıma. Ama epey zamandır da son üç kitabıma da yansıyan öykülerin yer aldığı, öykülere konu olan sokakta yaşayan özellikle köpekler ve kedilerle çok fazla ilgileniyorum. Yani bütün canlılarla ilgileniyorum gerçi de. Ama hani onlarla yarenlik etmek, onların onları beslemeye çalışmak, işte ceplerimde hazır enfeksiyon tedavisine bakımından işlevsel olan ilaçlar, merhemler taşıyarak ellerimde yiyecek poşetleri, su ve bidonları. Bazı tabii o masum canların öykülerini yazdım. Yani o iki ay boyunca mesela onlardan adı Garip diye mesela bir öykü var. İşte o Garip ismini ben verdim. Çünkü bilmiyordum zaten. İsmi de yoktu. Sokakta yaşıyordu. O tür hikayeler var ama asıl kitaba temel olarak kitabın temel imgesi, mazmunu TRT'de vaktiyle bizim duygu tarihimizle ilgili olarak bir belgesel çalışması yapmıştık. Kum Saati adında ve orada bir bölüm edebiyatımızın en belki lirik şairlerinden, romantik şairlerinden, 80 kuşağının en seçkin şairlerinden Lale Müldür'ü konu etmiştik. Lale de tabii çok zor bir insan hakikaten.
Tam tersi, bu Mimar Sinan'ın ters Lale hikayesi gibi.
Lale'si gibi. Ben Selimiye'yle de çok ilgilendim. Selimiye aşığıyım diyebilirim. Supi Saatçi hocamla Profesör Selimiye'nin avlusundan birkaç Mimar Sinan ve Selimiye yayınları yaptık. Belgeseller çalıştık. Yazılar yazdım bu konuda. O iki lale birleşti. Ters lale biraz öyle doğdu. Çünkü biz Lale Müldür'le Müldür'ün belgeselini kendisinin isteği üzerine Antakya'da çektik. Yani Anadolu'da dört dinin mensuplarının ve kültürünün bir arada bulunduğu, barış içinde yaşadığı, kadim bir şehir olan, gerçekten medeniyet şehri olan Antakya'mızda, Hatay'da. Özellikle de Hazreti İsa'ya en yakın, onun devri saadetine en yakın dönemde mağaraya oyulmuş bir Saint Pierre Kilisesi var.
Evet.
O mesela ilk mekanımız oraydı. Sonra Samandal'daki Saint Simon Manastırı'na gittik. O kalıntılar da çok büyüleyicidir ve yüksek bir yerden oldukça yüksek bir yerdedir. Oradan derin bir vadiye bakarak çalıştık. O vadiye sis indi mesela biz çalışırken. O sislerin içinden sisifon yaptık. İşte lale sislerin içinden böyle saçaklı, uzun saçaklı bir siyah başında takke, robadan kuloş, siyah böyle çok ilginç, topuklarına kadar uzayan bir elbise ve saçları da mordu. Saçlarını mor renge boyamıştı. Çünkü mor ona göre hüznün ve neşenin, aynı anda hüznün ve neşenin rengidir diyordu. Hatta yaratıcının hakikatinin rengidir diyordu. Birliğinin hakikatinin rengidir diyordu. Yani böyle ilginç bir hafta geçirdik Lale ile. Geceleri de yaşıyor bir bakıma. Çok az uyuyordu. Geceleri de şehri dolaşıyorduk zaman zaman. Orada doğaçlama çok güzel konuşmalar yaptı. Şiirler okudu. Hani ben galiba seni hiç terk etmeyeceğim. Çünkü sen her dediğimi yapıyorsun. Saatler geyiklerden. İşte sadece doğuya bakan yüzünle bak bana ve kalbimin porselen gibi olduğunu unutma. Dizelerini hiç unutamıyorum.
Her an kırılır.
Sonra aşkı belki de aşk yaşantısının imkansızlığını en iyi anlatan ya da zorluğunu en iyi anlatan şiiri olan Saatler Geyikler'den bir kesit okumuştu. Ormanda bir kuş anormal bir hızla dönüyordu. Anormal bir hızla ormanda dönen bir kuş kendini ve çevresindekileri yaralar. Tehlikedir bunlar. Bu yüzden aşkı kimse, insanın kendi arkadaşları bile istemez. Çünkü her şey çok fazladır. Sen kumru değilsin. Ben de, bu yüzden birbirimize yaklaşamayız diye. Böyle büyülü bir hafta geçirdik. Kitap bir bakıma o Lale'nin Lale ile geçirdiğimiz gül anları. Gerçi o yine bir şiirinde ve kalem en güzel anları insanın kendisiyle geçirdiği anları yazdı der. Ama tabii ki insanın kendisiyle sadece kendiyle geçirdiği anlar da çok değerlidir, güzeldir ama Lale ile geçirdiğimiz zamanlar çok güzeldi.
Çok değerli,
biraz geniş zamanlardı aslında. Evet. Yani dar vakitte geniş zamanlar yaşadık.
Ne güzel etmişsiniz.
Selimiye'deki Ters Lale'nin öyküsüyle Silifke'de tanıdığım çöpten naylon ve karton toplayan bazı çok renkli, çok ilginç, beni çok etkileyen, çok saf insanların, gençlerin hikayeleri var. Bazı yine son 3 kitabımda yaptığım gibi delilerin, meczupların, sokak insanlarının hikayeleri var.
Aslında hepsi sizin bizzat gözlemlediğiniz çerçeveler değil mi? Anladığım kadarıyla.
Bağışlayın, duyamadım.
Sizin o sokakta aslında bizzat gözlemledikleriniz ya da yaşadıklarınız gibi. Yani kurmaca
biraz
değil hiçbiri.
Oldu, evet. Evet, fazlasıyla hani gözlediğim. Çünkü benim edebiyatı sevmem. Çünkü yani ta ilkokuldan itibaren ailem beni daha çok böyle hani oğlumuz büyüyecek, işte üniversitede tıp okuyacak, doktor olacak motivasyonuyla büyüttüler.
İyi fakat, ki olmamış. Vallahi biz çok memnunuz şu an sizinle. Hem sohbet ediyor olmaktan, hem bu kitapları bütün herkese ulaştırıyor olmaktan, hem TRT'mizin kıymetli bir mensubu oluyor olmanızdan. Bu arada son dakikalarımıza ne yazık ki yavaş yavaş giriyoruz. Şu bizim havlucu hikayesini de bir dinleyicilerimizle paylaşsak mı?
Çok iyi olur, siz buyurun.
Son dakikamızda. Ben sizden anlatım olarak dinlemeyi tercih ederim okumaktansa.
Bu Havlucu Mehmet tabii şey. Evet. Havlucu Mehmet'in aslında orada yazmadığım başka öyküleri de var. Onu yine bir TRT'ci, bir yönetmen büyüğümüz, Malatyalı bir büyüğümüz, onun anılarını çok anlattı. Emekli olduktan sonra da İstanbul'da özellikle sinema çevrelerinin gittiği gece kulübünde çok anlatırdı. Tabii bir çok bilinen bir şahsiyet, renkli bir şahsiyet Malatya'da. Babamın da rahmetli tanıdığı biriydi. Ben çocukken hani babamın dünyasına, babam sinema işletmeciliği yapardı Malatya'da. Onun dünyasına da kitapta yer alan anekdot okuyanlar hatırlayacaklardır. Ama biz yine de okumayanlar için arz edelim. Havlucu Mehmet bir peşkir boynunda, hani yazın özellikle terlemeye karşı kullanmak üzere tipik bir Malatya giysileri üzerinde. Bir benim halamın kocası olan Berber Ahmet'in dükkanında da zaman zaman uğrayıp otururmuş böyle dükkanın önünde. O zaman hasır iskemleler veya tahta sandalyeler var. Birkaç kişiyle muhabbet ediyorlar. Bizim Berber Ahmet de dinliyor onu. Daha sonra babama nakletmiş. Babam bana anlatmıştı.
Yani son bir dakikamız olduğunu hatırlatıp tamam, öyle izninizi rica edeceğiz.
Diyorlar, birisi diyor ki ya TRT'nin tabii o zaman tek kanal olduğu ve hani yayınının belli sürelerde yapıldığı bir dönem. Ben diyor dün akşam televizyonu seyrettim. Ondan sonra İstiklal Marşı'nı da dinledim, kapattım uyudum diyor. Bir diğeri diyor ki ben o bir şey mi diyor? Ben diyor İstiklal Marşı'nı da dinledim. Daha sonra diyor bir karıncalanma oldu diyor. Onu da seyrettim, öyle yaptım diyor. Avlucu Mehmet o bir şey, sizinki bir şey mi diyor? Ben diyor İstiklal Marşı'nı seyrettim. Televizyonunuzu kapatmayın yazısını kapatmayı unutmayın yazısını okudum. Sonra bir karıncalar çıktı diyor. Daha sonra diyor epey onu seyrettikten sonra bir spiker hanım belirdi. Dedi ki Havlucu artık yat da biz de yatak dedi diyor. Ondan sonra uyudum ben.
Ay siz çok yaşayın ama gerçekten ilk okuduğumda da çok eğlenmiştim. Tabii şimdi yeni nesil bilmez bu karıncalanmayı ama işte bizim nesil bilir. Eskiden ekran karardıktan sonra kararmazdı. Böyle karınca gibi böyle noktacık noktacık yürürdü.
Sonra Havlucu'nun Hitler'i, Avrupa liderleri bir araya geliyor. Amerika ve İngiliz, evet. Fransız liderler. Hitler belasından kurtulmak için havlucuya elçi gönderiyorlar.
Ama havlucuya... hiç vaktiniz kalmadı. Ben bu hikayeyi çok dinlemek isterdim ama.
Evet,
çok
evet.
Affınıza sığınarak.
Evet. O Almanya'ya gidiyor. İşte havlucu sen bu işe karışma diye bağırıyor Hitler uçakla aşağı doğru inerken. Öyle ilginç hikayeleri var.
Çok teşekkür ediyoruz bize bu tatlı hikayeleri.
Ben teşekkür ederim.
Kitabınız vesilesiyle ulaştırdığınız için tüm okurlarınıza da sevgilerle diyelim. Ve yayınımıza katıldığınız için çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben
Sayın Yasin Canlar. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz.
İyi yayınlar diliyorum. Eyvallah.
Sevgili dinleyicilerimiz, eğitimci yazar Sadık Yalsız Uçanlar telefon konuğumuzdu. Son kitabı Ters Lali'yi konuştuk. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın diyoruz.